Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den, Abdülbasit'ten, Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min أحد الأمم لا يكون ما أهدى من أحد الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Mordad 1401, Hicri Kameri 24 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimli 22 Ağustos 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi şampiyon olan İran güreş takımını tebrik etti. Biden ve Avrupa Troikası liderleri arasında nükleer anlaşma görüşüldü. Fethi Ahmedi, Fransız hükümeti İran halkına hesap vermeli dedi. Filistin Destek Konferansı Sekreterliği, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran Büyükelçisi 7 yıl aradan sonra Tahran'a dönüyor. Rusya, Odessa'da Amerikan HIMARS roketlerini vurduğunu açıkladı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Bulgaristan'daki Dünya Şampiyonası müsabakalarında İran'ın genç Greco-Roman milli güreş takımının zaferini tebrik mesajında, dünya şampiyonluğunun erken kazanılması İran'ın sporu seven ve şampiyon yetiştiren halkı için umut verici ve kalıcı bir hatıradır dedi. İran Milli Genç Greco-Roman Güreş Takımı 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ve 174 takım puanıyla dünya şampiyonu oldu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2022 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda İran takımı 174 puanla Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ukrayna takımlarının üstünde yer aldı. İran'a göre İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, milli güreş takımının her bir üyesini, onların çalışkan hocalarını ve tüm İslami İran halkını, İran genç güreş takımının Bulgaristan'daki dünya şampiyonluğunun kazanmasını tebrik etti. Reisi mesajında şunları yazdı: "Bu gururlu üstünlük, milli genç serbest güreş takımının şampiyonluğuyla birlikte zafere ve başarıya doğru büyük adımlara ilerleyen gururlu ve yetenekli bir halkın sembolüdür. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibov da Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda dünya birincisi olan İran genç güreş takımını tebrik etti. Muhammed Bagır Galibov bu tebrik mesajında şunları yazdı. Bir kez daha İran'ın gayretli gençliği iftihar vesilesi oldu ve milli genç güreş takımının cesur erleri 2022 Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu kazanarak İran'ın asil halkına neşe ve mutluluk hediye etti.
İran Dışişleri Bakanı İsveç'in Tahran Büyükelçisi'yle yaptığı görüşmede Hamid Nuri'nin tam olarak beraat etmesi ve derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve onun tıbbi erişim ve aile temaslarını kolaylaştırmasını istedi. İran'ın dün verdiği habere göre Hüseyin Emir Abdullayan, İsveç'in Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ikili ilişkilerin son durumuna atıfta bulunurken, Hamid Nuri'nin mahkemesinin hukuka aykırı süreci ve kararını kabul edilemez olarak niteledi ve derhal serbest bırakılmasını istedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Hamid Nuri'nin sağlık hizmetlerine erişim ve aile temaslarını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere temel haklarından yararlanmasını talep etti. İsveç Büyükelçisi de konuyu kendi hükümetine hızlı bir şekilde bildirme sözü verirken ülkesinin siyasetinin İran'la ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek olduğunu belirtti. 9 Kasım 2019'da İran vatandaşı Hamid Nuri, evlatlı kızının ailevi sorunlarını çözmek için İsveç'e gitmiş ve bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından tutuklanmış ve yaklaşık 32 aydır cezaevinde. Hamid Nuri, İsveç savcılığı tarafından İran'da 34 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen olaylara karışmakla suçlanıyor ve bu davadaki davacılar çoğunlukla Halkın Münafıkları adlı terör örgütünün üyeleridirler. İsveç Mahkemesi terör grubunun suçlamalarına dayanarak Nuri'yi 14 Temmuz'da müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebul Fazl Emoui, nükleer müzakerelerin durumu hakkında yaptığı açıklamada taslak metin büyük ölçüde hazırlanmış olmasına rağmen hala sorunlar var dedi. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana görüşmelerine katılan ülkelerin çoğu, müzakerelerin daha hızlı sonuçlanmasını istiyor. Ancak nihai bir anlaşmaya varılması, Amerika'nın geriye kalan birkaç konu hakkındaki siyasi kararlarını bekliyor. Bu bağlamda Ebul Fazl Emoui, Fars Haber Ajansı'na verdiği demeçte, nükleer müzakerelerin durumu hakkında şunları söyledi. Müzakere heyeti cevabımızı Avrupa tarafına açıkladı ve bu cevap aracılar kanalıyla Amerikan makamlarına da ulaştı. Ancak diğer taraf araştırıyor ve henüz cevabımızı vermediler. İranlı yetkili İran'a kabul edilebilir bir cevap verilirse anlaşma taslağının nihai hale getirileceğini, kesinleşmesi halinde ise gözden geçirme dahil sonraki adımların atılacağını ve İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanacağını söyledi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, dün gece Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı ile nükleer anlaşmayı görüştü. IRNA ajansına göre söz konusu telefon görüşmesinde 3 Avrupa ülkesinin başkanları ve Biden, İran'ın nükleer programı ile ilgili mevcut müzakereler ve Batı Asya bölgesindeki ortaklara desteğin güçlendirilmesi ihtiyacı ve İran'ın bölgede onların deyimine göre sözde istikrarsızlaştırıcı faaliyetler olarak adlandırılan girişimlerden caydırmak ve sınırlamak için ortak çabalar hakkında konuştular. 3 Avrupa ülkesi ve Amerikan Başkanı ayrıca Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendisini savunma çabalarını desteklemeye devam ettiklerini vurguladılar. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin Zaporizhya'nın nükleer santralini ziyareti ve bu santralin yakınında askeri operasyonların önlenmesi ihtiyacı da söz konusu görüşmenin gündemindeydi.
İran Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Muhammed Muhbir, Çabahar Limanı'nın geliştirilmesini İran ve Hindistan ve bölge halkı için büyük ve istisnai bir fırsat olarak değerlendirdi ve bu önemli limana yapılan yatırımların artırılmasına vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir dün akşam Hindistan Liman ve Denizcilik Bakanı Sarabananda Sonual ile yaptığı görüşmede Çabahar Liman altyapısının planlanması ve tamamlanmasına atıfta bulunarak şunları söyledi. İslam Cumhuriyeti Cuba Limanı'nın tamamlanması ve geliştirilmesinde yabancı yatırımı memnuniyetle karşılamaktadır. Muhbir, bu limanın tamamlanmasıyla bölgede kuzey-güney ticaret ve transit koridoru önemli ölçüde artacaktır, dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesine de vurgu yaptı. Toplantıda Sarabanan'da sonu al, Çabahar Limanı'nın geliştirilmesine yönelik yatırımların arttırılması konusundaki ilgisini de dile getirerek, Çabahar Limanı'nı önemli bir uluslararası ve bölgesel merkeze dönüştürmek için İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasını ve vizyonunu destekliyoruz. Hükümetimiz bu önemli projeye yapıcı bir şekilde katılmak için ciddi ve kesin bir kararlılığa sahiptir. Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar Limanı, Mekran Denizi ve Hint Okyanusu kıyısına yer alan İran'ın okyanustaki tek limanıdır. Çabahar Limanı, stratejik konumu ve Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi Orta Asya'nın denize kıyısı olmayan ülkelerin açık sularına en yakın erişimi nedeniyle özel bir öneme sahiptir.
Hazar Gemicilik Şirketi Genel Müdürü Davut Abdari Tefti, Rus posta kolilerini taşımaya hazır olduklarını açıklarken, İran Ulusal Posta Şirketi, Rus posta kolilerini 24 tonluk konteynerlere yükleyebilir, dedi. İran'ın verdiği habere göre, Davut Abdari Tefti, kargo yüklerinin nakliyesinde en önemli konuyu, nakliyenin zamanı ve İran limanları ile deniz yoluyla bir posta gönderisinin nakliyesi için ortalama süre olarak değerlendirdi ve kargonun İran limanlarından Rusya'nın Astrahan limanına ulaşma süreci 5 ila 7 gün arasındadır ve Hazar Gemicilik Şirketi bu konuda tam bir işbirliğine hazırdır, dedi. Tefti ayrıca şöyle dedi: Hazar Gemicilik Rusya'ya posta kargolarının ithalat ve ihracatı için nakliye tarifelerinde %20 indirim yapmayı düşünmektedir. Hazar Gemicilik Şirketi Genel Müdürü ayrıca şöyle dedi: İran Ulusal Posta Şirketi, Rus posta kolilerini 24 ton ağırlık kapasiteli 20 futluk konteynerlere yükleyebilir ve yük 300 tona ulaştığında nakliye maliyetine %40 indirim yapabilir.
İran Karayolu Taşımacılığı Kurumu Başkanı Dariush Amani, Hüseyin Erbay'ın arifesinde İran ve Irak sınırlarına giden yolların onarmakta olduğunu duyurdu. Hicri kameri takvime göre 20 Sefer, miladi 17 Eylül 2022, Erbay'ın yani İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yaranlarının Kerbela Çölü'nde şehit edilişlerinin yıl dönümünün 40. günüdür. Bu münasebetle İran ve Irak başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden Şii Müslümanlar ve Ehlibeyt aşıkları Kerbela şehrine akın ediyorlar. Dariush Amani dün yaptığı açıklamada Erbay'ın münasebetiyle İran'dan 5 milyon kişinin ülke sınırlarından Kerbela'ya gitmesinin beklendiğini söyledi.
İran Adalet Bakanlığı'nın İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Fettah Ahmedi, Fransız hükümetinin terör örgütü halkın münafıklarını barındırdığı için İran halkına hesap vermesi gerektiğini söyledi. İran İslami Şura Meclisi dün terör mağdurlarını desteklemek amacıyla bir konferansa ev sahipliği yaptı. Fettah Ahmedi uluslararası terörizmin insanlığın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek, uluslararası toplumun terör olgusuna karşı ciddi bir tutum sergilemesini bekliyoruz, dedi. Fettah Ahmedi, İran hükümeti terör mağduru olan tüm hükümetlerin bir şekilde bu sorunla başa çıkmak için mekanizmalar geliştirmesini bekliyor, dedi. Ahmedi, Fransız hükümeti eli kanlı teröristleri barındırdığı için İran halkına karşı sorumludur. Şu anda bu konuda 6 dava soruşturma aşamasında, dedi. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Müşteba Zulnur da konferansta yaptığı açıklamada, Siyonist rejim İsrail, Avrupa ve Amerika'nın desteği olmadan hiçbir şey yapamayan terörizmin açık bir örneğidir, dedi.
İran İslami Şura Meclisi, Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı daimi sekreterliği, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan bir bildiri yayınladı. Dün Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 53. yıl dönümüydü. Bugün de Siyonist Michel Rohan, Mescid-i Aksa'nın doğu revakını ateşe verdi ve caminin tarihi minberi dahil olmak üzere bu revaktaki tüm nesneler yakıldı ve yangın gümüş kubbeye kadar ulaştı. Filistin intifadasını destekleme konferansı daimi sekreterliğinin bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Mescid-i Aksa, Filistin'in kutsal kalbi ve İslam ümmetinin birlik buluşmasıdır. Bildirde ayrıca şöyle denildi. Mescid-i Aksa'nın işgal altındaki topraklar içindeki ve dışındaki tüm coğrafyalarda Filistin halkının bağlantı ve ilgi noktasıdır.
Öte yandan Filistin Direniş Komiteleri Mescid-i Aksa'nın yakılmasının yıl döneminde Mescid-i Aksa'yı savunmanın tek yolu Siyonist rejimin kanserli tümörünü tüm bölgeden yok etmektir dediler. Filistin Direniş Komiteleri dün yayınladığı bildiride Siyonistlerin tehlike ve komplolarının Mescid-i Aksa'yı tehdit etmeye devam ettiği ve camiyi korumak ve savunmanın tüm silahları birleştirerek Siyonist rejimin kanserli tümörünü bütün bölgeden yok etmekten başka çare olmadığını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'nin Tahran'a döneceğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı dün Abu Dhabi ile Tahran arasındaki önceki anlaşmaya göre Seyf Muhammed El-Zaabi'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi olarak İran'a döneceğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde ve iki ülkenin diplomatik misyonlarının büyükelçi düzeyine yükseltilmesi doğrultusunda Zaabi'nin İran'a döneceğine yer verildi.
Türkiye'de İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ayında aylık 29 bin kişi azalırken yıllık bazda 542 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %18.1 birlik artış gösterdi. Öte yandan Türkiye'de enflasyonun aşırı derecede artması binlerce ticaret ve üretim biriminin kapanmasına neden oldu.
Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki iki PKK-YPG'linin ateş destek vasıtasıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu arada Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, PKK-YPG'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mihiyeddin Gulo'yu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Suriye'nin Ankara'daki eski büyükelçisi Nizal Kaplan, Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerinin yeniden kurulmasının koşullarını sıraladığı açıklamasında bu koşullardan biri de Türkiye ordusunun Suriye topraklarından tamamen çekilmesidir dedi. Nizal Kaplan Sputnik'e verdiği mesajda Ankara-Şam ilişkilerindeki dönüşüm Suçi-Tahran görüşmesinden sonra oldu ifadesini kullandı.
Suriye yerel kaynakları pazar gecesi Amerikan terörist askerlerinin destekçileri Kürt milislerle birlikte Suriye'nin doğusuna Suriye vatandaşların evlerini işgal ettiğini bildirdi. İran'ın haberine göre Sputnik Haber Ajansı Deir-Zur'a bağlı Ziban kasabasında çok sayıda sivilin evinin Amerikan askerleri ve himayesindeki Kürt unsurlar tarafından işgal edildiğini bildirdi. Söz konusu kasaba El Ömer petrol sahası yakınında bulunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'da Odessa bölgesinde Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roket atar ve Batı üretimi hava savunma sistemleri için roketlerin bulunduğu depoyu kalibr füzeleriyle vurduklarını açıkladı. Konashenkov, Ukrayna'daki savaşa Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konashenkov, denizden fırlatılan kalibr yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki Amerikan HIMARS çok namlulu roket atar ve Batı üretimi hava savunma sistemi için roketlerin bulunduğu mühimmat deposu yok edildi ifadelerini kullandı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'da Putin ile yakınlığıyla tanınan siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in otomobiline yerleştirilen patlayıcının infilakıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada çok sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Dugina'nın ölümünden parmağı olduğu tespit edilirse Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terör politikası hakkında konuşmalıyız dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonist rejimin Gazze'den çekilmesinin 17. yıl dönümü konusunda. Siyonist rejim Gazze'den çekilmesinin ve Siyonist yerleşim birimlerinin boşaltılmasının üzerinden 17 yıl geçti. Kuzeyden güneye 45 kilometre, batıdan doğuya 6 ile 11 kilometre olmak üzere toplam 365 kilometre kare olan Gazze şeridinde yaklaşık 1 milyon 400 bin Filistinli yaşıyor. İsrail rejiminin kurulmasının ardından 1948 yılında Mısır hakimiyetini geçen Gazze şeridi, 1956'da Mısır'a yönelik işgalci rejim İsrail, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen üçlü saldırıyla korsan rejimin eline geçmiş, savaşın ardından imzalanan anlaşmayla tekrar Mısır'a bırakılmıştı. 1967 yılındaki 6 gün savaşı sırasında korsan rejim İsrail Gazze şeridini bir kez daha işgal etmiş, bu işgalin ardından ilki 1970 yılında olmak üzere 21 yerleşim birimi inşa edilmiştir. Söz konusu yerleşkelerin toplam alanı Gazze'nin yaklaşık %20'sine tekabül etmektedir. Korsan rejim 15 Ağustos 2005'te uzun süreli işgalin ardından Gazze'den tek taraflı çekildi. Gazze'de 21, Batı Şeria'da 4 yerleşim birimini kapsayan çekilme işlemi, Siyonist yerleşimcilerin adeta şovuna dönüştü. Her zamanki gibi Amerika desteğini arkasına alan dönemin Siyonist Başbakanı Ariel Sharon, bir yandan Gazze'den çekilerek uluslararası kamuoyuna sıcak mesajlar verirken, öbür taraftan Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini boşaltmayacağını, Kudüs'ün statüsü ile Filistinli mültecilerin dönüşü konularını müzakere etmeyeceğini açıkça ifade ederek, de facto durumu tahkim etmeye çalıştı. İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yakın dönemde bölgedeki gelişmeleri etkileyebilecek kritik bir olay ve bu bağlamda tarihi öneme sahip. Her şeyden önce Filistinliler 38 yıllık işgalin ardından işgalci yerleşkecileri Gazze'den ihraç etmeyi başardılar. Korsan rejim 1967 yılında Gazze şeridini işgal etti. Bu da stratejik direnişin hemen sonuç vermediğini, uzun vadeli sonuçları olan bir strateji olduğunu ve başarısının uzun vadeli olacağını gösteriyor.
İkincisi, bu başarı zaman açısından çok önemlidir. 2000 yılında Siyonist güçler Güney Lübnan'dan çekilmek zorunda kaldı ve 5 yıl sonra bu rejim için bu kez Gazze şeridinde bir yenilgi daha yaşandı. Korsan rejim söz konusu yerleşim alanlarının 3'ünü 2001 yılında inşa etmişti ama inşasından 4 yıl sonra onları boşaltarak Filistinleri bırakmak ve bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Üçüncüsü, Siyonistlerin Gazze'den çekilmesi ikinci intifadanın başarılarından biri olmasıydı. İkinci intifada 2000 yılında başladı ve 2005 yılında sona erdi. Siyonistlerin Gazze'den çekilmesi ise ikinci intifadanın önemli ve operasyonel başarılarından biridir. İkinci intifada direnişin uygulamadaki göstergelerinden biriydi. Ve Siyonist ordunun Gazze'den çekilmesi de direnişin başarılarından biri. Tünellerin savaşı ve Siyonistler üzerindeki baskı Siyonistlerin Gazze'den geri çekilmesine neden oldu. Dördüncüsü, Siyonist ordunun Gazze şeridinden çekilmesi bu rejimin vahşi ve canice doğasını gösterdi. Siyonistler Gazze'den çekilirken tüm evlerini ve garnizonlarını yıkarak geri çekildiler. Bölge meseleleri uzmanlarından Mustafa Eğilli, Siyonist rejim İsrail'in Gazze'den çekilmesi hakkında şöyle diyor. İsrail'in Gazze'den çekilmesinin iki ayrı açıdan sembolik değeri var. Birincisi, Nil'den Fırat'a arz-ı mev'ud hurafesi üzerine kurulan İsrail'in yayılmacı siyasetlerinin darbe yemiş olmasıdır. Kurulduğundan bu yana sürekli genişleyen ve işgalle büyüyen İsrail, Sina Yarımadası ve Güney Lübnan'ın ardından Gazze'den de çekilerek toprak kaybetti. Bir diğeri de İsrail'in yenilmezlik efsanesinin koca bir yalan olduğunun bir kez daha ortaya çıkmasıdır. 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'in yenilmezlik efsanesi ilk darbeyi yemişti. Daha sonra Lübnan'daki Hizbullah direniş güçleri İsrail'i güneyden koşulsuz çekilmeye mecbur etmişlerdi. Siyonist yerleşimcileri son olarak 38 yıllık işgalin ardından Gazze'den kendi elleriyle evlerini yıkarak çekilmeleri İsrail'in yenilebileceğini teyit etti.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa'da ekonomik kriz ve gıdasız ve yakıtsız olan İngiltere konusunda. Son aylarda çoğu Avrupa ülkesinde ekonomik durum bir krizle karşı karşıya bulunuyor. Londra Devlet Belediye Başkanı Sadık Khan, İngilizler için sıcak olmayan yiyeceksiz bir kış konusuna uyarıda bulunarak, İngiliz vatandaşlarının bu kış ellerindeki az yakıtla evi ısıtmak veya yemek yemek olmak üzere iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalacaklarını duyurdu. Khan, tabii ki birçoğunun da hiçbirini yapamayacağını ifade etti. Şu anda Avrupa'daki ekonomik kriz ciddi bir aşamaya girdi. Yayınlanan istatistikler ekonomik büyümenin durduğunu veya negatife döndüğünü, enflasyon ve işsizlik oranının da arttığını gösteriyor. Covid-19 salgını sırasında uzun süreli karantinalar ve ekonominin ana sektörlerinin kapatılması, siyasi çatışmalar, artan askeri bütçeler ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması, şimdi ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Avrupa'nın Amerika'nın Rusya'ya yönelik politikalarıyla işbirliği yapması Avrupa ülkelerindeki ekonomik sorunları daha da ağırlaştırdı. Yayınlanan istatistiklere göre İngiltere'de enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu ülkedeki yetkililer ekonominin önümüzdeki birkaç ay içinde durgunluk dönemine girmesinden endişe ediyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, ülke ekonomisinin beklenenden daha kötü durumda olduğunu ve bu yılın sonunda ülke en az 15 ay sürecek olan ekonomik durgunluğa gireceğini açıkladı. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından bu ülkenin ekonomik koşullarının kötüleşeceği konusunda birçok uzman uyarıda bulunsa da COVID-19 salgını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumu daha da kötüleştirdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD Genel Sekreteri Matthias Cormann, Birleşik Krallık'taki duruma ilişkin yıllık değerlendirmesinde şunları söyledi. Bu ülkenin ekonomisi dünyadaki diğer ekonomiler gibi hala pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gibi yapısal zorluklarla karşı karşıya ve hala bu tür ters rüzgarlar esiyor.
İngiltere'de işçi grevleri başladı. Nitekim İngiliz Karayolu Denizcilik ve Demiryolu Taşımacılığı Birliği Başkanı grevlerin yayılmasına karşı uyarıda bulundu. Aynı zamanda iç siyasi gerilimler İngiltere'deki durumu ağırlaştırdı. Kabinesindeki son skandalların ardından ve 50 bakan ve milletvekilinin kendisiyle çalışmaktan çekilmesinin ardından Boris Johnson nihayet başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayınca şimdi ülke yeni bir başbakan bekliyor. Economics dergisi şöyle yazdı: Boris Johnson hükümetinin etkisiz yönetimi ülkenin ekonomik durumunun kötüleşmesinin sebeplerinden biri. Yüzyıllardır birinci sınıf bir ekonomi olarak bilinen İngiltere bugünlerde kendini beğenmişlik sorunu yaşıyor ve Johnson'ın öfkesi sadece bunu depreştiriyor. Yiyecek, yakıt, ısı ve iş gücünün temin edilmesi İngiltere'de ciddi bir sorun haline geldi. Hayat pahalılığındaki dizginsiz artışın ve benzeri görülmemiş enflasyonun yol açtığı baskı dünyanın en büyük 5. ekonomisinde birçok aile için gıda bankalarını tek geçim kaynağı haline getirdi. İstatistiklere göre İngiltere'deki gıda bankalarına yapılan başvurular %50'den fazla artış kaydetti. Bu da söz konusu merkezlerin birçoğunun ciddi bir fon ve stok eksikliğiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Ukrayna'daki savaş sebebiyle gıda fiyatlarında ahir zamanlık bir artış olduğu konusunda uyarıda bulundu. Avrupa'nın diğer ülkelerine durum vahim. Alman yetkililer sosyal protestoların yoğunlaşmasına karşı uyardı. Birçok sosyal yardım ve geçim yardımları kesildi ve önümüzdeki kış ve soğukların endişesi daha da arttı. Fakat yine de Avrupalı yetkililer özellikle Ukrayna'daki savaş konusunda Amerika'yı takip etme siyasetlerini sürdürmekteler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Murdat 1401, Hicri Kameri 24 Muharrem 1444 ve Miladi 22 Ağustos 2022 Pazartesi. ...90 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Muharrem 1354 yılında Hindistan yöresinin en meşhur roman yazarı Muhammed Şah Keşmiri vefat etti. Kur'an-ı Kerim ezberi ve kıraati ile tahsiline başlayan Keşmiri, gençlik yıllarında roman yazarlığına başladı ve Muhabbet Güneşi başlığı altında ilk romanını yazdı. Keşmiri'den 36 roman yayınlanmış olup en güzel romanı ise Sinan'ın Ormana Sürgünü başlığını taşıyor. Keşmiri ayrıca şiir dalında da üne sahipti. Hindistan Müslümanlarından olan Keşmiri Hicri Kameri 1296'da Benares kentinde dünya geldi. Kur'an-ı Kerim kıraati ve hıfzı ile eğitimine başlayan Keşmiri, Arap ve Fars dillerini Benares'teki üstadlarından öğrendi. Keşmiri'den günümüzde 36 tiyatro oyunu geriye kalmıştı ki bunların en önemlisi Hintçe yazılan Sinan'ın Ormana Sürgünü olmakta. Keşmiri eserlerini çok sade ve akıcı bir dille yazmıştır. ...172 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Muharrem 1272'de meşhur Şii bilim adamı Hacı Molla Taki Esterabadi vefat etti. Şii alemlerinden olan Molla Muhammed Taki bin Muhammed İsmail, Muhammed Taki bin Muhammed Rahim Tahran'ı İsfahani'den iştahat izni aldı ve 14 yıl boyunca Necef-i Eşref ve Kerbela'daki alimlerden feyizler aldı. ...154 yıl önce bugün 22 Ağustos 1864'te Cenevre Anlaşması Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki birkaç ülke temsilcileri arasında imzalandı. Cenevre Anlaşması'nın imzalanmasından güdülen hedef savaş cephelerinde yaralananlara yardım ulaştırmasıydı. Cenevre Anlaşması uyarınca tıbbi ekip üyeleri, imdat timleri ve bu timlerinde tıbbi malzemelerinin tüm savaş cephelerinde tarafsız nitelendirilmeleri ve düşmanın her türlü taarruzundan korumaları gerekmekte. ...162 yıl önce bugün 22 Ağustos 1860'da televizyon mucitlerinden olan Pan Gottlieb Nipkow Almanya'da dünya geldi. Gottlieb sonunda televizyon vericisini icat etmeyi başarana kadar görüntüyü canlandırmak için bir cihaz icat etmek için birçok araştırma ve çalışma yaptı. Nipkow'un icadı dalgaların ancak 30 metre mesafeye kadar iletebildi. Ancak daha sonra televizyon vericisi diğer mucitler tarafından yavaş yavaş tamamlandı. Bu Alman mucit 1940'da öldü. ...395 yıl önce bugün 22 Ağustos 1627'de La Laroche'un son savaşı Fransa'da Katolikler ve Protestanlar arasında gerçekleşti.
Bu Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'li Sibel Özdemir, vize başvurularında yaşanan gecikmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi. Bakanlık adım atsın.
Yeni Asya.
Kiralar kontrolden çıktı.
Milli Gazete.
Borç bataklığındaki AKP'li belediyeden bir istifa daha.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Bayramoğlu, 20 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde 3 dönem 3 AK Parti başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti değerlendirmesiyle ilgili olarak önceki gün bıraktığım yerden devam ediyorum AK Parti hikayesinin 3 büyük evresinden söz ediliyor. Birincisi değişim evresidir. 2003 ile 2007-2008 arası bu dönemde AK Parti demokrasi istikametinde bir arayışı temsil etmişti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu ilk evreyi belirleyen iki hususun özellikle altını çizmek gerekir. İlk husus, farklı kültürel ve sosyal gruplar arasındaki sistemden ve haklardan faydalanma, dengesizliklerinin giderilmesi ve kısmi sosyolojik eşitlenme gerçekleştirilmesi olmuştur. Aynı istikamette bir başka husus, yerel değerler ile evrensel değerlerin kesiştirilmesi arayışıydı. İkinci evre, değişim adımlarının sistemin dokusunu etkileyecek derinliğe ulaşması ve bu çerçevede devleti kontrol kavgalarının öne çıkmasıyla tetiklendi. Dönemin önemli bir özelliği, iktidar mücadelelerinin çok aktörlü yaşanmasıydı. Bir yandan Kemalist gruplarla AK Parti arasında bir iktidar kavgası yaşanırken, diğer yandan askeri yapıyı kontrol etmek hedefi güden Gülen cemaati mevcut ordu dokusuna savaş açmış, 2010'dan itibaren bunu tasfiye, kumpas ve yerine geçme hamleleriyle yürütülmüştü. Bunların yanında bu dönemde 2011 sonrası bu kez AK Parti ile Gülen cemaati arasında ortaya çıkan türlü darbe girişimleriyle devam eden bir iktidar paylaşım kavgası ve ağır çatışma yaşandı. Bu siyasi savaş devlet gücünün, kurumların, yargının kullanılmasıyla seyretmiş, ülkenin tüm aktörlerini etkileyen bir siyasi kirlenme yaşanmıştır. Bu evrenin son iki yılı özel bir öneme sahiptir. 2013-2016-15 arası bir geçiş parantezi niteliği taşımış, hem barış süreci hem otoriterleşme gibi birbiriyle çelişen unsurları aynı anda barındırmıştır. Arap Baharı'nın etkisi de bu parantezde devreye girer. Gezi ve 17-25 Aralık 2013 olaylarıyla İktidarın devrilme endişesinin de bunlara eklendiğini belirtmek gerekir. Bunun neticesinde Erdoğan çevresine önce güvenini kaybetti, sonra partide çok sesliği yok eden tek adam sistemine yol açacak tasfiyelere girişti. Siyasi kararları dayatarak almaya başladı. Otoriter politikaların zemini de böyle oluştu. Sonuç itibariyle bu geçiş evresi Erdoğan'ın AK Parti ve ülke yönetimine fiilen el koymasıyla yol açmıştır. Üçüncü evre 2016 sonrası 2016 rejimi olarak adlandırılabilecek dönem, otoriter gidişi yeni anayasaya ve mevzuatla taçlandırılma evresidir. Bu istikametin fikri olarak Erdoğan'ın iradesi ve tasavvuruyla doğduğunu ancak kimi siyasi gelişmelerde mümkün olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim 2015 Hendek hadiseleri, PKK'nın sınır boyu alan genişletilmesi, 15 Temmuz darbe girişimi ve devletin düşme tehlikesi sistemin korkularını tetiklemiş, varoluş arayışları ve korkular iç içe girmiş. Bu durum Kemalist ve muhafazakar aktörler arasında karşılıklı bir bağımlılık ve tarihsel bir ittifak üretmiştir. Bu son dönemde Erdoğan ve Türkiye'nin 1914 sonrası Talat Paşa politikalarını andıran bir yol izlemeye başladığı söylenebilir. Öykü ana hatlarıyla böyledir.
Kazım Güleç Yüz, 20 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Tek adam rejimiyle birlik beraberlik olur mu?" başlıklı yazısına yer veriyor. Elde olmayan irade dışı sebeplerle yaşanan zorluklar karşısında yapılması gereken anlaşmazlık konularını askıya alıp bir kenara bırakarak samimi ve kuvvetli bir dayanışma ile o zorlukları göğüslemek, en azından o sıkıntıları aşıncaya kadar düze çıkılıp işler rayına girdikten sonra ortak mücadele boyunca rafa kaldırılan konular tekrar gündeme getirilip tartışmaya devam edilebilir. Demokrasinin gereği de bu, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son dönemde bilhassa tek adam rejimine geçildikten sonra yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, ülkeyi yönetenlerin ağır kriz ortamında bile kucaklayıcı ve birleştirici bir yaklaşım ortaya koymayıp tam tersine kutuplaştırıcı tavır, tam gaz devam ettirmeleri. Üstelik bütün toplumu her alanda büyük sıkıntılara sürükleyen yanlış politikaları inatla sürdürürken bunu yapmaları, yapıcı uyarı ve eleştirileri bile ihanet olarak görmeleri. Kendileri gibi düşünmeyen, dahası kendilerine biat etmeyen herkese düşman gözüyle bakıp ellerindeki bütün gücü ve imkanları kullanarak yoğun bir baskı uygulamaları, yargıyı da baskı altına alarak adaleti engellemeleri, ayrım gözetmeden yaptıkları vahim hukuk ihlalleriyle çok geniş çaplı, yoğun ve yaygın mağduriyetlere sebep olmaları. Keza israf, debdebe, gösteriş, kayırma ile işleyen bir keyfilik düzeninde bütün kamu kaynaklarını kendilerine ve yandaşlarına tahsis ederken toplumun büyük çoğunluğunu fakirlik ve sefalete mahkum etmeleri. Böyle hukuk tanımaz, keyfi, sorumsuz ve denetimsiz bir yönetim anlayışının hüküm ferma olduğu bir ülkede huzur, ahenk, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik olabilir mi? İşte Türkiye tek adam rejiminin cenderesine sokulduktan sonra had safhaya ulaşan böyle bir sıkıntı yaşıyor. Bu durumu aşabilmesinin tek yolu ise demokrasi, adalet, hukuk ve hürriyet olarak paydasında samimi, sıkı ve sağlam bir güç birliği yaparak bu rejimi demokrasinin kurallarıyla sandıkta milletin hür iradesiyle bertaraf ve tasfiye etmekten geçiyor, daha fazla vakit kaybetmeden.
Tahran Radyosu.
Murat Ağrel, 20 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde İYİ Parti'nin planı ve 2002 AK Partisi başlıklı yazısına yer veriyor. Geçen Perşembe günü İYİ Parti'nin davetiyle ekonomik istikrar ve kapsayıcı büyüme için eylem planı başlıklı toplantıya katıldım. Toplantıya ülkenin birçok değerli ekonomisti, gazeteciler, haber kanallarının temsilcileri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kurmayları katıldı, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sunumu Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz gerçekleştirdi. Akşener ekonomi planı hakkında sokağın dertlerinin çaresinin üretildiği, çözümlerinin üretildiği bir programdır. Gerçeği yazan ve gerçekten beslenen bir programdır dedi. Öyle mi diye ben de gerçekten eleştirel bir gözle baktım. Tabii ki ben Sayın Cumhurbaşkanı gibi ekonomist değilim ama pazardan alışveriş yapan, evini, ailesini geçindirmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Eylem planına gelirsek, önce tespit yapılmış, uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve kurumların erozyona uğratılması nedeniyle makroekonomik istikrar ve refah seviyesinin ciddi tehlike altında olduğunu vurgu yapılıyor. Buna göre çözüm için en geniş anlamda 3 ana madde üzerinde duruluyor. Bilimsellikten uzak, kısa vadeye ve siyasi çıkarlara odaklı ekonomi politikaları son bulacak. Kurumların bağımsızlığı yeniden tesis edilecek, kamu yönetiminde liyakat ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayalı yapılanmaya gidilecek. İktidarda gelindiğinde ilk 15 gün yani hemen atılacak adımlar düşünülmüş. Şu cümle dikkatimi çekti. Politika faiz oranı ülkemizin olağanüstü makroekonomik şartlarını dikkate alarak fiyat istikrarının teminini uyumlu bir seviyeye getirilecek. Ben bunu faiz artırılacak diye yorumluyorum. Çünkü teknik olarak faizleri düşürerek enflasyon indirmek mümkün değil. AKP'nin de ekonomist cumhurbaşkanının da anlamadığı bu. Uzayda nefes almaya çalışıyorlar. Hazırlanan eylem planında bankacılık sektörü düzenlemeleri için ilk bir ay içerisinde kritik adımlar atılıyor. Bu kapsamda güven tesis etmek için liyakatli yöneticiler atanacak. İlgili kurumlarla koordineli bir şekilde mevduattaki dolarizasyonun azaltılması ve Türk lirasına güvenin teminine ilişkin yol haritası açıklanacak. Dahası da var. Ben özetleyerek önemli gördüğüm yerleri aktarayım ve ulaştığım sonucu anlatayım. Ekonominin aksayan yönlerini hemen tespit edebilmek için akademi, siyasi ve sivil toplum uzmanlarının da katılımına açık olacak şekilde bir kamu politikaları etki analizi enstitüsü kurulacak. Kamu bankalarının yeniden sermayelendirilmesi kamuya maliyeti en aza indirecek şekilde tasarlanacak. Kamu bankalarında tespit edilen zararlara hesap olan kamu yöneticileri hakkında ivedilikle soruşturma açılacak. Hazine Birliği prensibi çerçevesinde Türkiye Varlık Fonu lağvedilecek, kamu varlıkların hazine çatısı altında tek elden yönetimi sağlanacaktır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Irak'ta hükümeti kurma yolundaki anlaşmazlıkların devam etmesi,
Siyonist rejimin Filistinlere karşı cinayetlerini sürdürmesi
ve Amerika'nın Suriye petrolünü çalmaya devam etmesi
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Irak geçen hafta istikrarsızlığın devam ettiğine tanık oldu. Iraklı gruplar destekçilerini sokaklara çıkmaya davet etti. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi geçen salı günü yaptığı açıklamada gösteri ve mitinglerin devam etmesinin ve siyasi bölünmelerin yoğunlaşmasının tehlikeli sonuçlarına ilişkin uyarılar yaparken tüm Iraklı siyasi grupları mevcut siyasi krize çözüm bulmak amacıyla kongrede ulusal bir toplantı yapmaya çağırdı. Söz konusu toplantı geçen çarşamba günü yapıldı ancak Sadr Hareketi bu toplantıya katılmayı reddetti. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Irak Parlamentosu Başkanı bu ülkenin bazı partileriyle birlikte yaptığı açıklamada ülkede herhangi bir saha geriliminin durdurulması ve Irak partileri arasındaki diyaloğun devam etmesi zaruretini vurguladı.
Ancak Irak'taki Sadr Hareketi'nin lideri Muqteda Sadr'a yakın bir isim olan ve tutumlarını Twitter'da yayınlamaktan sorumlu Salih Muhammed el-Iraki bu görüşmeye bir bildiri yayınlayarak tepki gösterdi. Muhammed el-Iraki yaptığı açıklamada Mustafa el-Kazimi'nin isteği üzerine yapılan diyalog toplantısı övgüye değerdir. Ancak bu toplantıda millete hiçbir yararı olmayan açıklamalar yapıldı. Muhammed el-Iraki açıklamasını şöyle sürdürdü. Genel olarak bu toplantı bizim için önemli değil ve sadece şunu söyleyebilirim ki insanların size karşı öfkesini artıracak bir girişimde bulunmayınız ve kendi ölçeğinizle yarattığınız demokrasi sürecinden insanları korkutmayınız. Muqteda Sadr'a yakın bu isim açıklamasının devamında söz konusu toplantıya katılanlara hitaben halkın perde arkasında olup bitenlerden haberdar olması için toplantıların halka açık bir şekilde canlı olarak düzenlenmesi gerektiği tavsiyelerinde bulundu. Irak bu ülkede parlamento seçimlerinin yapıldığı Ekim 2021'den bu yana siyasi bir çıkmaza maruz kalırken Iraklı gruplar hükümetin kurulması konusunda hala bir uzlaşmaya varmış değildir. Şimdi ise konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Bir kere şöyle bir şey var. Yani eskiden bir Sünni hükümet vardı Irak'ta. Sonradan bu Saddam Hüseyin devrildikten sonra çoğunluk Şiilerde olduğu için Şiiler artık Sünniler gibi bir formül bulundu. Hakikaten de şu anda çok güzel bir sistem var nihayetinde. Yani en azından Irak için, Lübnan için düşündüğümüzde bir Kürt Sünni Cumhurbaşkanı, bir Şii Başbakan ve bir Sünni Meclis Başkanı. Güzel bir formül. Buna uymak gerekiyor ama bir belli de dediğin gibi. Ama şu anda Şiiler içiye bölmüş vaziyettedir. İçiye böyle bir durumla karşı karşıyayız. Orada şey, yani bunların hepsi nihayetinde her gün bunların hepsinde böyle bir konuşmaya gelirse İsrail karşıtlığı var, Siyonist rejim karşıtlığı var. Hepsi öyle konuşurlar. Mangalda Türkiye'de ben bugün çok hafifle konuşuyorum. Mangalda çul bırakmazlar bunlar İsrail karşıtlığında. İsrail orada güzel vuruyor, oturuyor, kalkıyor, dağıtıyor, yerle bir ediyor. Bir son eyleminde 40 tane şehit vardı. Siz de ne yapıyorsunuz? Yok ben yoksam meclis yok. Ben yoksam dağıtırım. Onu yaparım, bunu yaparım. Ya bir bütün bir Irak bir birleşsin arkadaş ya. Bu Müslüman devletten hepsi halep hurmelal ya. Hepsi bir şekilde birbirlerini yemekle, kendi yemekle meşguldurlar. Orada da İsrail'de her şeyi yapıyor. Bu nedenle de hiç mi hiç olumlu bakmıyorum. İsterse etkisi olsun ya da olmasın. Valla galiba 170'e yakın siyasi parti var. Böyle bir şey mi olur? 170'e yakın siyasi parti mi olur? 170'e siyasi parti yakın. Siyasi parti Sünnisi, Şiisi, Kürdü, ne bileyim, Arabi hepsi saçma sapan bir şey. Ya 4-5 tane parti olur. İktidara gelirsiniz. Herkes kendi kaderini, siyasi kaderini, siyaset geleceğini bağlamış siyasi partiler. Ben yoksam çit derim. Yani aynen böyle olmuş. Ben yoksam bu sistemi çitlerim, ben yoksam parlamentoyu dağıtırım, bunu yaparım. Çok saçma sapan bir şeyler yapıyorlar. Ve onun sonucunda ya bazen böyle şeyde diktatörlük çıkar, birisi çıkar herkesi susturur veya iç savaşa gider. Her ikisi de Irak için tehlikelidir. Bu nedenle de siyasi liderlerin, başta Muqteda Sadr olmak üzere hepsinin aklı selime davet etmek gerekiyor. Bu kadar yapılan ülkelerin sonunda görmüşüzdür. Her zaman bunun içinden ya iç savaş ya da bir diktatörlük çıkar olmaz. Herkesi yerine oturur. Bütün Orta Doğu'da olan her şey Riyad, Tel Aviv, Londra ekseninde olur. Bunların tabi Amerika her zaman yanındadır. Böyle bir üç başkentten yönlendirilir. Hepsini bunlar Londra'da yazarlar. Tel Aviv'de eylem planını yaparlar. Suudi Arabistan'da harekete getirirler. Bunların hepsinin başından sonra söyledim. Bugün Suriye halkının da başına geleninde bu eksen Libya'da da böyledir. Lübnan'da da böyledir, Kuzey Afrika'da da böyledir, hepsinde böyledir. Yani Suudi Arabistan bugün sahip olduğu bütün petrodolarlarla, çili dolarlarıyla dünyaya yön vermeye çalışıyor ve tabii burada da en önemli şey Siyonist İsrail rejiminin geleceğini, güvenliğini güvence altına alma olsun. Her türlü plan, uzun vadeli ve kısa vadeli planlar gerçekleştiriyorlar. Ne yazık ki dediğim gibi İslam devletlerde bunların hepsine tuzağına düşüyor her zaman.
Sayın Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
İşgalci Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği cinayetler geçen haftada devam etti. İsrail işgal güçlerinin Nablus yakınlarındaki Yusuf'un kabri bölgesine düzenledikleri baskın sebebiyle meydana gelen çatışmalarda bir kişi şehit edilirken 31 kişi de yaralandı. Tıbbi kaynaklar Balata mülteci kampı ahalisinden 18 yaşındaki Vesim Nasr Halife'nin saldırı esnasında aldığı yaraların etkisiyle Nablus'taki Arap hastanesinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel kaynaklar, halifenin işgalcilerin keskin nişancılarının doğrudan kendisini hedef alarak düzenledikleri saldırıda ağır yaralandığını, sonra acilen hastaneye kaldırıldığını, doktorların hayatını kurtarabilmek için yoğun çaba harcadıklarını ancak kurtaramadığını dile getirdiler.
İşgal güçlerinin kalabalık grupları halinde Nablus'un doğusundaki Yusuf'un kabri civarında bulunan Kudüs ve Amman caddeleriyle asker ve Balata mülteci kamplarını bastıkları bu sırada ahalinin üzerine yoğun bir şekilde ateş ederek ses ve gaz bombaları atarak saldırdıkları ifade edildi. Kızılay Teşkilatı işgal güçlerinin saldırılarında Vesim Halife'nin şehit olmasının yanı sıra 31 kişinin de değişik şekillerde yaralandığını duyurdu. Bunlardan 4'ünün gerçek mermilerle yaralandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu, 1 kişinin kafasından gaz bombasıyla yaralandığı, 25 kişinin gaz bombasından zarar gördüğü, 1 kişinin de düşerek yaralandığı bilgisi verildi. İşgal güçlerinin Yusuf'un türbesi bölgesine asker göndermelerinin amacının Yahudi yerleşimcilerin bu bölgede ayin düzenlemeleri için onları desteğe almak olduğu belirtildi. Yahudiler normalde Yusuf adında bir şeyhe ait olduğu belirtilen bu kabrin Yusuf peygamberin mezarı olduğu iddiasında bulunuyorlar. Yahudilerin herhangi bir tarihi gerekçeye dayanmayan böyle bir iddiada bulunmalarının amacı buraya el koymak ve burayı Yahudiler için özel bir mekan haline getirmektir.
Tahran Radyosu.
Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şerif ve Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid Kaddumi, Tahran'da ortak basın toplantısı düzenleyerek işgal rejiminden Filistin milleti şehitlerinin intikamını alacaklarını belirttiler. Ebu Şerif basın toplantısında Halid Mansur ve Teysir Caberi isimli iki komutanı kaybettiklerini işaretli, bunun büyük bir kayıp olduğunu ancak İslami Cihad'ın düzenli bir hareket olarak bu şehit komutanların yerini doldurabileceğini söyledi.
Hamas'ın savaşta İslami Cihad'ı desteklediğini ifade eden Ebu Şerif bu bağlamda bildiri yayınlamak ve diplomatik görüşmelerle İslami Cihad'a destek verdiğini vurguladı. Ebu Şerif seçim planları peşinde olan Siyonist rejimin geçici başbakanı Lapid'in Gazze operasyonunda hedefine ulaşmadığını ve büyük yenilgiye uğradığını söyledi. Hamas temsilcisi Kaddumi ise Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik 3 günlük saldırılarındaki barbarca cinayetlerine işaretle Filistinli şehitlerin intikamını alacaklarını vurguladı. Direniş füzelerinin %90'ının Siyonist rejimin demir kubbesini geçtiğini ifade eden Kaddumi, bunun işgal rejimi için askeri olarak büyük bir yenilgi olduğunu belirtti.
Filistin İslami Cihat Hareketi Sözcüsü Tarık Selmi, Türkiye ve Siyonist rejim arasındaki karşılıklı büyükelçi atamayı kınadı. İslami Cihat sözcüsü yaptığı açıklamada işgal ve terör rejiminin her geçen gün yaşanan cinayet ve saldırıları devam ederken karşılıklı büyükelçi atamanın bu rejimi daha fazla cinayet işlemeye teşvik edeceğini vurguladı. Selmi Siyonist rejim ile Arap veya İslam ülkelerinin her şekilde ilişkileri normalleştirmesinin Filistinlilerin vücuduna saplanmış bir bıçak gibi olduğunu söyledi.
İslami Cihat Türkiye ile Siyonist rejimin ilişkilerinin iyileşmesini eleştirirken Filistin Özel Teşkilat Dışişleri Bakanı Riyad Maliki bu olayı memnuniyetle karşılayarak Tel Aviv'le Ankara münasebetlerinin normalleşmesinin Filistinlerin durumunun iyileşmesine yol açacağını iddia etti. Türkiye ile işgal rejimi İsrail 12 senenin ardından karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bir diğer önemli olay Amerika ordusunun Suriye petrol kaçakçılığını sürdürmesiydi. Geçen salı günü Amerika, Suriye ile Irak arasında petrol kamyonlarının geçişi için inşa ettiği yasa dışı Mahmudiye güzergahından Irak'a 65 petrol tankeri gönderdi. Perşembe ve cumartesi günleri ise aynı güzergahtan Irak'taki Amerikan üslerine çalıntı petrol taşıyan 89 ve 144 tırdan oluşan konvoylar gönderildi.
Amerika'nın desteklediği Demokratik Kürt güçleri yardımıyla Haseke'deki ana petrol ve gaz sahalarının kontrolünü ele geçiren Amerikan güçleri Suriye'den sürekli olarak yasa dışı bir şekilde akaryakıt çıkarıyor. Amerikan askerleri Suriye hükümetinin Amerika'yı Suriye'nin petrol, gaz ve buğday gibi doğal kaynaklarını çalmakla suçladığı bir dönemde Suriye petrolünü kaçırmaya devam ediyor. 8 Ağustos'ta Suriye Petrol Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerika ve paralı askerlerinin ülkenin petrol üretiminin %80'inden fazlasını oluşturan günlük ortalama 66 bin varil Suriye petrolünü çaldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre devam eden bu kriz Suriye petrol endüstrisi için bugüne kadar 105 milyar dolarlık doğrudan ve dolaylı kayıplara neden olmuş bulunuyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada Amerika'yı Suriye'de yasa dışı olarak bulunan askerlerini en kısa sürede ve koşulsuz olarak geri çekmeye, Suriye'nin buğday ve petrol kaynaklarını çalıp yağmalamamaya ve teröre destek vermeye son vermeye çağırdı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktiniz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Nalan Akyel isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Seküler birey hemen her konuda malumat sahibi ancak kendine içsel zenginliğini, sorumluluğunu ve ait olduğu yeri yok sayıyor ve bitmek bilmeyen bir kaosun içine doğru sürükleniyor. Şiddet aileden okula, okuldan sokaklara ve toplumun tüm katmanlarına yayılıyor ve siyah ile beyaz birbirine karışıyor. Akran zorbalığı seküler kültürün kulvarında yürüyen genç kuşağın insan kavramına verdiği anlamın bir ölçütü aynı zamanda. Hak ve merhamet duygusu gelişmeyen ve paylaşımı ahmaklık olarak gören bu çocuklar insanı ebedi rakip, hasım olarak görüyor ve zayıf olan akranlarına zulmederek kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. Günümüzde insan eğitiminin omurgası olan merhamet kavramı ne eğitimcilerin ne de ebeveynlerin günümüzde gündeminde yer alıyor. Anne babalar çocuklarını erken yaşlardan itibaren yabancı dil, matematik, müzik gibi alanlara yönlendiriyor ve sadece onların gelecekte edinecekleri mesleğe odaklanıp materyalist bir bakış açısı empoze ediyorlar. Kim kaç puan aldı, kim hangi alanı kazandı, nereye yerleşti, anne babanın gündemini sadece bunlar işgal ediyor. Ne kadar güzel anlatıyor,
evet,
değil mi?
Evet Nalan Hanım, gerçekten de sosyal bir konuya, evet, değinmiş bu hafta. İzin verirseniz, evet, devamını ben okuyayım. Nalan Hanım şöyle devam ediyor. Seküler bir bakış açısı ile büyüyen çocuk ergenlikte sosyal kimliklerini oluşturmaya çalışırken duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve grubun gözde üyesi olabilmek için arkadaşların üzerine basıp geçiyor, eziyor, yıkıyor, vuruyor, katlediyor. Genç incir çekirdeğini doldurmayacak meseleleri gözünde büyüterek arkadaşını darp ediyor ve varlığını kaba kuvvet üzerinden hissettirmeye çalışıyor. Anne baba ve eğitimciler gençlerin vicdanı duygularını harekete geçirebilmek için bütün imkanları kullanıyor. Terapisten destek alıyor ve iletişim dillerini değiştiriyorlar ama hiçbir şey tesir etmiyor. Nasıl tesir etsin ki? Hakkaniyet ve merhamet duygusu gelişmeyen bir çocuğa şiddetin getirdiği tahribatı nasıl anlatabileceksiniz? Nalan Hanım güzel bir konuya değmiş.
Tabii
benim
ki,
bir,
evet,
şey aklıma geldi. Son zamanlarda televizyon dizilerinde liseli öğrencileri gösteriyor, liselerdeki çeteleri gösteriyor, aralarındaki çatışmaları, kavgaları ve sanki Amerikan filmlerinden kopyalanmış senaryoları gösteriyorlar,
evet,
ve
maalesef
bu konu yavaş yavaş liselerde, okullarda yerleşiyor ve sıradanlaşıyor. Halbuki bizim kültürümüz bu şekilde değil. Bizim doğulu insanlar ve özellikle Müslüman insanlar olarak birbirimize yardımlaşmamız gerekiyor. Ve bu yardımlaşmayı çocukluktan ve gençlikten itibaren öğrenmemiz
Şimdi
gerekiyor.
Şimdi maalesef, evet, söylediğiniz gibi maalesef burada esas konu şu. Toplumun tabiatıyla çelişen konular, yani burada maksat nedir? Toplumu yönlendirmek, izleyici kitlesi toplamak adına ellerinden geleni her şeyi yapıyorlar. Popüler,
evet,
olan nedir? Medyada mesela Amerikan sineması veya dizilerinden uyarlanarak yapılan diziler. Bu ister toplumun çelişsin veya çelişmesin. Burada çünkü maksat farklı bir şey.
Kültürü değiştirmeye
kültürü değiştirmek istiyorlar.
Aynen.
Oradan para devşiriyorlar. Yani popüler kültür o şekilde, izleyici kitlesi de onları yani yoğun olarak takip ediyor.
Maalesef
bu söylediğiniz gibi okullarda da üniversite ile ilgili, ilişkilerle ilgili son dönemlerde artan dizilerde de bunu bayağı görmüş oluyoruz.
Evet, aynen.
Eğitimle hiçbir alakası olmayan ama
kesinlikle
okul, üniversite var, gidiyorlar ama sadece onlar. Evet, Nalan Hanım'a bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki mektuba geçiyoruz. Adil Tansu isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Bugün dini kokuşmuş hayatlarının önünde bir engel olarak görüp para, mevki ve nefislerini putlaştıran seküler bireylerin duaya olan ihtiyaçlarını ululuk atfettikleri nesneler üzerinden karşılamaya çalıştıklarını görmekteyiz. Hamdolsun bilinçli Müslümanların hayatlarında böyle bir sapkınlık görülmemiştir. Zira kutsal kitabımız Kur'an'da nebilerin dualarına yer verilmiş ve kulların hallerini Allah'a arz ederken nasıl bir tavır içinde olmaları gerektiği noktasında yön gösterilmiştir. Dua müminin silahıdır buyuran Resulullah Efendimiz ise duanın adabı ve nasıl yapılması gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunmuştur. İnsan zerre kadar bir virüsle dahi başa çıkamayacak kadar dayanıksızdır ki bunu bilen Rabbimiz duaya bir imkan olarak bahşetmiş ve insanı duayla güçlendirmiştir. Evet Adil Hanım, Adil Bey'in
Bey olması, evet.
Evet, mektubu uzun bir mektup ama çok da güzel bir mektup. Burada İsterseniz devamını okuyun.
Evet, burada benim bir şey aklıma geldi mektuba devam etmeden önce. Hatırlarsınız pandemi günlerinin ilk başlarında insanlar topluca dualara oturuyordu. Dediği gibi
tabii
küçücük
ki.
Bir virüse karşı insanlar topluca duaya oturunca birbirinden güç kazanıyorlar ve daha başarılı o mücadeleyi sürdürüyorlar.
Tabii ki, evet.
Adil Bey mektubunu şöyle devam ettiriyor. Bugün ruh hekimleri de bunu doğruluyor ve sıkça dua eden bireylerin ruhsal sorunlara karşı daha dirençli olduklarını ifade ediyorlar. Fakat ne yazık ki seküler kültürün atmosferini soğuyan bireyler sadece acziyete düştüklerinde duaya duruyorlar. Oysa halini yaratıcısına arz eden kişi yalnız olmadığının farkına varır ve kendini güvende hisseder. Dua onun deşarj olmasını sağlar ve ruhen güçlendirerek olaylara karşı dirençli hale getirir. Hayatın tüm alanlarında etkin olan dua bize kim olduğumuzu, ne olduğumuzu hatırlatır ve farkındalığımızı arttırarak hatalarımıza karşı kalkan olur. Dua Allah'ın bahşettiği bir değer, bir güç ve imkandır. Eğer güne dua ile başlamışsak, korku, kaygı, stres, uyumsuzluk ve yalnızlık hissine kapılmaz, kendimizi güvende hissederiz. Nerede ya da hangi şartlar altında olursak olalım, Allah'ın hiçbir zaman terk etmeyeceğini bilir ve yalnızlığa kapılmayız. Bir ücrete tabi değildir dua, bunun için özel bir mekana ihtiyaç da yoktur. Dua sadece özel vakitlere has bir ibadet de değildir. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerde duaya durabilir ve Allah'ın rahmetini bütün benliğimizle hissederek hayatı daha verimli hale getirebiliriz. Adil Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz ve dualarında bizleri de unutmamasını diliyoruz.
Sırada bir telefon mesajı var.
Merhaba, kolay gelsin. Ben Van'dan arıyorum. Zaman zaman sizi dinlerim. Güzel yayınlarınız için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Hande Altay isimli dinleyicimiz, bakalım neler bizimle paylaşıyor.
Fakat fazla bir süremiz yok galiba.
Evet, birkaç biraz satır özet olarak okuyalım. Evet. 23 senedir elimiz belimizde beklediğimiz 7-7,5 büyüklüğündeki İstanbul depremi olmuş. Binalar yıkılmamış, can kaybı en fazla birkaç yüz, fazla bir enkaz yok. AFAD ve diğer yardım kuruluşlarımız hemen imdada gelmiş. Yaralar hızla sarılıyor, biraz panik var. İnsanlar korkudan evlerinde oturamıyor ama onun da çaresine bakılıyor. Vatandaşlarımız çadırlarda, konteynerlerde ağırlanıyor. Olabilir mi böyle bir haber? Olabilirdi. Eğer 23 sene önce 17 Ağustos depreminden ibret alarak Türkiye'deki eski mevzuata göre yapılmış bütün binaları depremde yeniden inşa etmeye girişseydik, depremi ciddiye alsaydık, eyyamcılık yapmasaydık. Bu haberin alternatifini İmsat Başkanı Tayfun Küçükoğlu anlatmıştır. Evet, İstanbul'daki depremle ilgili veya olası depremle ilgili evet, anlatılan bir mektuptur. Uzun bir mektup. Yani yakındığı şey şu ki, biliyorsunuz bundan 23 sene evvel bir büyük bir deprem yaşanmıştı evet, Türkiye'de, İstanbul'da. Hatta bir fon da ayrıldı. Halk'tan o vergiler toplandı ama sonraları anlatılırken otoyola falanı harcadık.
Maalesef durum hazırlıklı olmak gerekiyor evet, ve bunu temelden yapmak gerekiyor Hande Hanım'ın belirttiği gibi.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.powerstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Semih Yazıcı, Arda Yıldırım ve Aydın Bilcan isimli dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i genç güreşçilerimiz erken şampiyonluğu İran halkı için kalıcı bir hatıra bıraktı dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hamid Nuri'nin temel haklardan yararlanmasını talep etti. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebu'l-Fazıl Emu'yi, yaptırımların kaldırılması için müzakerelerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Başkanı Biden ile Avrupa Troikası liderleri arasında nükleer anlaşma görüşmesi yapıldı. İran Çabahar Limanı'nın tamamlanması ve geliştirmesi için yabancı yatırımı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. İran ve Rusya arasında döviz, deniz yoluyla posta paketlerinin gönderilmesi kararlaştırıldı. Hüseyin Erbay'ın arifesinde İran ve Irak sınırlarına giden yolları iyileştiriliyor. İran Adalet Bakanı'nın İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Fransız hükümetinin İran halkına hesap vermesi gerektiğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.